Herkese merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Huawei'in henüz ülkemizde olmayan ama çok yakında piyasaya girmesini beklediğimiz üst seviye akıllı telefonu Ascend Mate 7'yi inceleyeceğiz. Huawei'in geçtiğimiz Eylül ayında Almanya'daki IFA fuarında duyurduğu Ascend Mate 7 sahip olduğu tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla ses getirmeyi başarmıştı. Cihaz henüz ülkemizde yok ama biz bir test örneğini uzun süredir sahibiz. Hatta Enler günlük hayatının parçası haline getirmiş durumda. Bayağı detaylı kullandı. Önümüzde de notlar var. İlginç notları sizler için bir araya getirdik. Bunların hepsini anlatacağız ama öncesinde isterseniz telefonun teknik detaylarına daha yakından bakalım.
Erdi, aslında Huawei Ascend Mate 7'nin iki farklı versiyonu var. Bu iki farklı versiyon arasındaki farkı öncesinde belirtelim. Daha pahalı olan modelde 3 GB bellek, 32 GB ROM ve çift SIM kart desteği var. Bizim elimizdeki olan örnekte ise 2 GB bellek ve 16 GB dahili hafıza var. Bunun dışında her şey aynı. Kirin 925 işlemcimiz var. 5.9 inçlik Full HD ekranımız var. 4100 mAh'lik pilimiz var. Boyutlara baktığımızda kalınlık burada dikkat çekiyor. 7.9 mm. Ağırlığı 185 gram. Bunun dışında kablosuz teknolojilerin hepsini desteklediğini görüyoruz. Hızlı şarj imkanı var. 4100 mAh'lik büyük pili rahat bir şekilde doldurabilmek için. Kamera tarafına gelecek olursak 13 megapiksellik Sony üretimi arka aydınlatmalı sensörümüz, ön tarafta da 5 megapiksellik bir sensör bulunmakta. Yazılım kısmına bakacak olursak yazılım tarafında ise Huawei'nin kendi geliştirdiği Emotion UI 3.0 ve Android'in 4.4.2 sürümü telefon üzerinde çalışmakta.
Evet, Huawei Ascend Mate 7'nin teknik özelliklerini genel hatları itibariyle görmüş olduk. Ancak Mate 7'yi rakiplerinden ayıran bazı kendisine az teknik detaylar bulunuyor. Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyoruz. Burada ilk dikkat çeken nokta ekran. 5.9 inç büyüklüğünde Full HD ekran olduğunu zaten Ender az önce söylemişti ama bu ekran JDI dediğimiz Japon Display firmasının IPS Neo Negatif sistemine sahip olan ilk ekran olma özelliğinde Ender.
IPS Neo türündeki panellerin özelliklerine baktığımızda geleneksel LCD'lere kıyasla daha yüksek kontrast oranı sunduğunu görüyoruz. Daha iyi görüş açıları var. Bu da özellikle koyu siyah renklerin farklı açılardan görüntülenme performansını arttırıyor. Verimliliği daha yüksek, üretimi daha kolay olduğu için daha düşük fiyatlara daha iyi paneller üretebiliyorsun. Kağıt üzerinde bakıldığında aslında düşük enerji tüketimi de eklediğimizde 4.4'lük bir panelmiş gibi gözüküyor IPS Neo.
Evet, ekran bölümünde görmüş olduk. Japon Display firmasının 6. nesil düşük ısılı polisilikon bantlarından çıkan, kendisine az önemli özellikleri olan bir ekranın ilk defa Ascend Mate 7'de kullanıldığına tanık oluyoruz. Diğer taraftan tabii Huawei'yi pek çok rakibinden ayıran, pek çok rakibine de aslında rakip olarak gerçek anlamda karşısına çıkaran bir özelliği daha var. Huawei kendi işlemcilerini yapabilen bir firma. Geçtiğimiz günlerde bizim incelediğimiz Ascend G7'de Snapdragon 410 vardı. Ancak Mate 7'ye bakıldığı zaman Huawei'nin iştiraki olan HiSilicon firmasının Kirin 925 işlemcisinin olduğunu görüyoruz Ender. Aslına bakılırsa Kirin biz 920 ile beraber daha piyasada yaygın bir şekilde görmeye başladık. Ama şimdi 925 bir sıçrama gibi görünüyor isim olarak. Ama teknik özellik anlamında çok da öyle değil gibi görünüyor. Bu farklardan bahsedeyim. Daha sonra HiSilicon işlemcisini Exynos gibi rakiplerle kıyaslayalım.
Erdi, aslında Kirin 920 ve 925'i beraber değerlendirmek lazım. Çünkü ufak bir saat frekansı dışında pek bir farklılığı yok. Yapısına baktığımızda Big Little dediğimiz ARM'ın özel tasarımını kullanıyor. Bu da bizlere 4 tane Cortex A7 ve 4 tane Cortex A15 çekirdeğini sunmakta. Bunlar yeni revizyon çekirdekler, onu belirtelim yani, biliyorsun. Çünkü bu aileler kendi içerisinde de belirli aralıklarla revizyona giriyorlar.
Tüketimi etkiliyor.
Saat frekanslarına bakalım. Cortex A7'ler 1.3 GHz'de, A15'lerde devreye girdiğinde 1.8'e kadar çıkabilmekte. Aynı anda 8 çekirdek çalışıyor zaten, bunu testlerde de görebileceğiz. Onun dışındaki yapısına baktığımızda içerisinde Cat6 modem var, balon.
Şimdi burası önemli.
Burası önemli.
Buraya ayrıca girmekte fayda var.
Qualcomm dışında yıllarca kimsenin yapamadığı şeyi bir anda sessiz sedasız kendi çiplerine gömüverdiler. Özellikle uzak doğuda önemli çünkü LTE desteği.
Şimdi işlemci yaptınız diyelim. İşlemci yapmanın en az 4-5 farklı yöntemi var. ARM'ın kapısını çalıyorsun. Komşu ben geldim, param da var, işlemci yapacağım diyorsun. ARM isterseniz direkt üretime hazır paket de verebiliyor. İsterseniz size komut setlerini ve ana mimariyi lisanslayıp gerisini sen hallet de diyebiliyor ve bazı başka iş modellerini de sizlere sunabiliyor. Şimdi bakıldığı zaman bir tarafta Intel var kendi mimarisine sahip. Diğer tarafta ARM üzerinde kendi mimarisini geliştiren Qualcomm ve Apple gibi firmalar var. Keza şimdi AMD'yi de ona dahil edebiliriz. Ve bunların dışında daha çok ARM'ın Vanilla dediğimiz saf tasarımını kullanan MediaTek gibi, Allwinner gibi, Rockchip gibi başka firmaların da olduğunu görüyoruz. Bu noktada şimdi Huawei nasıl bir fark yaratıyor derseniz eğer. Şimdi balon denen balondan yola çıkın, sonra da ekleyin. Balon denen bir modem var. Bu da yine Huawei'nin kendi tasarımı ve Cat6 desteği sunuyor. Bugün Cat6 desteğini yaygın olarak tek sunabilen firmanın Qualcomm olduğunu biliyoruz kendi modemlerinde. Modem geliştirmek şundan dolayı önemli. Şimdi telefonun tüm iletişim altyapısı modem üzerinden gidiyor. 2G, 3G, 4G desteği, bununla birlikte kablolu kablosuz bir takım teknolojilerin yönetimi de yine modem üzerinden olduğu için çok uzun lisans periyotları, operatörlerle anlaşmalar, çok uzun yine vakitler alan network testlerini yapmanız gerekiyor. Ama Huawei bu işi başarmış.
Bir de eli kuvvetli çünkü Huawei altyapı da yaptığı için. Aynen. Çünkü o bizim gördüğümüz 3G, 4G şebekelerini kuran adamlar da bunlar. Tabii tek bunlar değil ama Ericsson var işte.
Bu da Türkiye'deki operatörlerin bir kısmı.
Altyapısı Huawei.
Altyapısı ya da tamamının belli altyapıları Huawei tarafından
sağlanıyor. Aynen öyle çünkü bu işin son tarafı var. Baş tarafını yapmak biraz daha kolay. Lisans, işte bunu ne bileyim, bunun dışında bir sürü ekstra şeyler zaten ellerinin altında var. Kaynakları da çok. O yüzden güzel bir şekilde kullanıp sektörü yakalayabilen bir model yapmış. Ya Cat9'u bir kenara bırakalım.
Bu model sadece Huawei Note yapısına çalışacak gibi zaten iş görür gibi görünüyor. Cat9 zaten çok geniş. Evet. Snapdragon 810'larla beraber göreceğiz gibi. Dolayısıyla bu çip aynı zamanda kendi modemine sahip. Bakıldığı zaman işte Samsung'un örneğin Exynos ailesine el alalım. İşlemci içerisinde modem yoktur. Üçüncü parti modem olarak genelde. Ya da Samsung kendi geliştirdiği bir takım modemlerde yavaş yavaş ortaya çıkacak gibi görünüyor ama örneğin bu işlemci muadili olan Exynos 5430'da ki bu işlemcide biz Samsung'un Galaxy Alpha modelinde görmüştük. Ona mesela Intel'in modemi eşlik ediyordu. Yine farklı varyasyondaki Exynos işlemcilerin kullanıldığı cihazlarda Intel ya da Qualcomm modem olduğunu da biliyoruz. Bu gerçekten önemli detaylardan bir tanesiydi. İşlemciyi özelleştirme anlamında Huawei neler yaptığına baktığımız zaman ise özellikle bu enerji tüketim noktasında uyku modlarını geliştirmişler gibi görünüyor. Yani standart olarak pek çok işlemci altyapısında C1 seviyesinde uyku durumuna düşerken bunda C2 de var. Ne işe yarıyor bu arkadaşlar? Şimdi iki kümeden oluştuğunu az önce Ender söyledim. Bir kümede 4 tane Cortex A7, diğer kümede de A15 var. Bir küme içerisindeki tüm çekirdekler uzun süre idle dediğimiz bekleyen modunda kalınca yani C2 moduna direkt kapatıyor.
C1'deyken belli bir sürenin ardından C2'ye düşüyor. Tamamen gücü kesiyor ve maksimum enerji verimliliği sağlanıyor.
Aynen.
Bu farklı bir yöntem olduğu için aslında şu anda CPU'ya gibi uygulamalara bakın bütün çekirdeklerin sürekli aktif olduğunu görüyorsunuz ama o yazılımın okuyamamasından dolayı kaynaklanan bir şey. Telefon hakikaten belli bir süre sonra 15 çekirdeklerini kapatıp enerji tüketim korumasına geçebiliyor.
Bu yine Huawei'nin kendi üzerine çalıştığı konulardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Şimdi bu işlemci 28 nanometre, onu da söyleyelim. Yani muadillerine kıyasla bir jenerasyon geriden geliyor demek çok yanlış olmaz. Çünkü 20 nanometreler artık var. Bu üst seviye bir cihaz. Oradan yola çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Asıl bizim üzerine durmamız gereken nokta grafik işlem birimi. Çünkü temel performans yetki eden iki unsurdan birisi CPU, diğeri de GPU olduğunu biliyoruz zaten. Grafik işlem birimi olarak bakıldığında bu işlemci ARM'ın Mali T628'i var. Ama MP4 konfigürasyonu.
Buna biz 4... MP6'sını Samsung'da görmüştük.
Samsung'da gördük. De görmeye devam ediyoruz hala. Galaxy Alpha'daki işlemcide bu var. Şimdi MP4 ve MP6'yı genel piyasa koşullarında çekirdek olarak istemiyorum. Evet. İşlem ünitesi gibi. Tam bir çekirdekten bahsedemeyiz aslında.
ARM tasarımı için özellikle tam bir çekirdek değil.
Yani bir masaüstü işlem çekirdeği gibi düşünmemek gerekiyor bunu. Şimdi sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Birincisi rakibi olan işlemciye göre işlem ünitesi ya da çekirdek sayısı biraz daha 125 daha az gibi görünüyor. Çünkü bakıldığı zaman hatta 150'ye denk geliyor MP4'den MP6'ya.
Tabii. Yarı yarıya fark ediyor.
Yarı yarıya fark ediyor. Bunu kompanse edebilmek için Huawei'nin tasarımında frekansın yüksek olduğunu görüyoruz. Aynı frekansa Samsung 5420'den 5430'a geçişte yine 600 MHz ulaşmış durumda ama 20 nanometrede bunu yapmış durumda. Biz birazdan buna değineceğiz oyun performans kısmında. Bu işlemcinin grafik birimi maalesef
600 MHz'de çalışmasına karşın 28 nanometre bazen thermal throttling dediğimiz ısıyla beraber frekans düşürme sıkıntısı
yaşıyor. Onu anlatmak lazım aslında. Evet. Thermal throttling nedir tam olarak, ne işe yarıyor kısaca Ender?
Onu buradan mı anlatalım?
Buradan anlatalım daha sonra.
Thermal throttling dediğimiz olay silikonun belirli bir sıcaklıktan sonra, çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra kendi durumunu, fiziksel bütünlüğünü yani çalışabilmesini devam ettirebilme adına frekansı düşürüp sıcaklığı da buna paralel olarak azaltma yöntemi. Yani atıyorum 2 GHz'de çalışan bir işlemci maksimum sıcaklığı olan 50'ye ulaşınca kendisine 1.8 GHz'i düşürüyor. Baktı hala 50'nin altına çekemedi. Bir basamak daha düşürüyor, düşürüyor, düşürüyor, düşürüyor. Tabii bunun farklı yöntemleri var. Sonra istenilen sıcaklığa gelip o güvenli sıcaklığa getirdikten sonra soğuyor ve tekrardan yüksek hızlara çıkmaya başlıyor. Bu işlem böyle bir döngü haline gelip eğer telefonu çok fazla yüklenirse belirli periyotlar arasında frekansın yükselip azaldığını görebiliyorsunuz.
Bunu neden yapıyor? Aslında iki temel neden var. Burada aslında öncelikli olan primitif neden donanımı korumak. Çünkü bu donanımda çok uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştığı zaman ister istemez bir takım ömür etkine faktörler olabiliyor. Diğeri tabii ki pil ömrünü korumak. Çünkü ısı neden oluşmaya başlıyor? Performans çok arttığı için oluşmaya başlıyor. Çok
şunu da aslında söylemek lazım. Bu dışarıya vuran ısı da kullanıcıyı rahatsız edecek boyutlara gelebiliyor.
Gelebiliyor tabii. Şimdi de o boyutu var. Isı testlerini zaten sizler için yaptık arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda ona değiniyor olacağız. İki temel unsurdan daha bahsedelim. Birincisi maalesef Huawei'nin işlemcisi 4K dekod edemiyor. H265 tarafında bir kodek sıkıntısı var. Yani bu özelliğe sahip değil, daha doğrusu sıkıntı var demek ya da yok demek yanlış olur diye düşünüyorum. Performansı ilgilenen son unsursa bellek band genişliği ile ilgili bir durum. Şimdi Huawei'nin işlemcisi High Silicon Kirin 925'te kullanılan bellek kontrolcüsü 800 MHz'ında DDR bellekle kullanılıyor. Bunun rakibi olan modellere baktığınız zaman genelde 933 ve Exynos 5430 örneğin 1066'ya kadar çıkıyor. Bu ne işe yarıyor? Band genişliğinin artması ya da azaltmasına birinci derece etken oynuyor. Band genişliği azaldığı zaman ne oluyor Ender?
Band genişliği aslında bu akıllı telefonların şah damarı. Hayat,
evet, aynen.
Band genişliği ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı ve verimli çalışabiliyor. Çünkü her şey onun üzerinden besleniyor. Hı-hı. Sistemdeki bütün bileşenler. Band genişliği düşünce CPU performansı, grafik performansı her şey yerlerde. Hatta yani telefonu takıp bir şeyler kopyalarken ederken, internetten dosya indirirken bile aslında o belleğin performansı oluşturduğu band genişliği telefona direkt olarak etki ediyor.
Ya sen yakıtı direkt motor aktaramadığın için ister istemez belli bir yerden sonra
motor daha fazla şeye çıkamıyor.
Daha sonra çıkamıyor aynen öyle. Dolayısıyla hani bu noktada Kirin 925 hani bazı açılardan sanki bir deneme yanılma işlemcisiymiş gibi görünüyor. Çünkü rakip olan modellere baktığımız zaman, bir önceki jenerasyon olan Kirin 920'ye baktığımız zaman, Kirin 900 ve 925 arasında işte bir tarafta bir 100 MHz frekans artışı var çekirdek tarafında. GPU tarafında da ufak bir artış var ama onun dışında tüm altyapının aynı olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim işlemci tarafında dikkatimizi çeken noktalardı ama Huawei'yi takdir etmek gerekiyor. Üç segmentte dışa bağımlı olmak yerine kendi işlemcisini geliştirme yolunda
biliyorsun ben P6'da çok uzun süre kullandım. Orada da kendi işlemcileri vardı yine High Silicon tarafından geliştirilen Cortex A9 tabanlı. Hani o 40 nanometrelik o işlemcinin çok daha fazla sıkıntısını yaşamıştım ben. Çok fazla ısınması, pil tüketimi konusundaki sıkıntıları. Hani oradan High Silicon'un 920-925 gibi modellerine geçtiğinde Kirin'e aradaki gelişmeyi hakikaten görüyorsun. Orada bir şey var yani. Gerçi büyük bir basamak var.
Gerçi orada şöyle bir durum söz konusu. Burada bizim işin içinden çıkamadığımız bir unsur var. P6'daki işlemciye baktığınız zaman şimdi onun Mali 450 MP4'ün 700 MHz'de çalışan versiyonu vardı ama GPU...
Ya o şeydi. Asen P7'deydi.
P7'de. P6'dan P7'ye geçişte doğru. Orada GPU bu kadar termal trafiğe girmiyordu
yok,
mesela.
Yok girmiyordu.
Burada tuhaf bir durum var çünkü kasa büyüdükçe arkadaşlar termal bütçeniz de artıyor. Yüksek ısı devrinde...
Biraz daha agresif değerler beklerken tabii, ister istemez.
Burada ilginç bir durum söz konusu.
Evet onu konuşacağız.
Bu belki firmware ile ilgili bir durum da olabilir. Yani işlemcinin hani yazılım tarafındaki kontrolle ilgili bir durum da olabilir. Bunların hepsinden yine oyun kısmında performans değerlendirmesini yaparken giriyor oluruz diyerek herhalde işlemciyle ilgili ana hatlarını bu şekilde tamamlamış evet. olduk diyerek. Bir başka bu arada işlemcide Kirin 920 ve 925 arasında bir fark daha var. Ascent Mate'de parmak izi okuyucu olduğu için burada bir güvenlik çipi daha var işlemcinin içerisinde. Bu sizin parmak izi bilgilerinizi tutan bir birim. Huawei'nin yaptığı açıklamaya bakarsanız Apple gibi o çipe kimse doğrudan erişemediği için telefonun içerisinde saklı kalıyor ama dışarı kullanımı açık değil o bilgiler. Bu kişisel bilgilerin açısından, kişisel bilgilerin güvenliği açısından önemli detaylardan bir tanesiydi. Şimdi parmak izi okuyucudan bahsettik. Kısaca onların da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu aslında bakılırsa çok uzun süre önce bizim başka telefonlarda gördüğünüz Motorola'nın cihazlarında ön plana çıkmıştı ama hakkını teslim etmek gerekiyor. Apple'la beraber tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen bir yeni donanım. Şimdi donanım tarafından Mate 7 herhalde parmak izi okuyucunun yazılım seviyesinde olmasa bile donanım olarak şu ana kadar uyarlandığı en güzel telefon, en başarılı telefon.
Katılıyorum. Şimdi ekranda arka tarafta kamera modülünün altında ufak bir kare alan görüyoruz. Burası işte parmak izinin okuyacağı sensör ve üzerindeki kaplaması burada bulunuyor. Bu parmak izi gerçekten çok iyi çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Parmağınızı getiriyorsunuz. Menüden işte belirli noktaları parmağın sırayla gösterilmesini istiyor. Bunu kaydettikten sonra telefona dokunduğunuz anda ekran tamamen kapalı da olsa yani uyku modunda bile olsa uyandırabiliyor ve benim yaptığım şeye bakılırsa yani kullandığım süre boyunca elde ettiğim doğruluk oranına bakarsam %85-90'lara ulaştığımı gördüm. Islak elde kullandığımda açtı orada herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama şöyle ufak bir detay paylaşmak istiyorum. O arkadaki o kare alan var ya hani parmak izi. Aslında sensör galiba onun o gözüktüğünden biraz daha küçük yani parmağının o sınırlara yaklaşıp dokunduğu zaman bazen algılamıyor. Hani çok körü körüne telefonu arkasına parmağını atıp açmaya çalıştığın zaman o çerçeveye değdiği zaman bazen açmıyor. Titreştirerek telefona hatalı parmak izi olduğunu sinyalini veriyor. Parmağını biraz daha yerleştirip düzgün bir şekilde koyduğun zaman bir saniye içerisinde telefonun açıldığını ve kilidin kalktığını görüyorsunuz.
Gerçekten çok hızlı bir şekilde sonuca ulaştırıyor sizleri.
Ha, yeni bir update'de şunu da fark ettim ben onu da söyleyeyim. Telefon derin uykuya geçmeden yani o bahsettiğimiz C2 var ya ona geçmeden ekranı kapatıp bir daha dokununca biraz daha hızlı uyanıyor telefon.
Ben de denemelerim esnasında gördüm onu gerçekten çok hızlı çalışıyor. Bir de şunu belirtmekte fayda var. iPhone tarafında iPhone 5 ve 6 jenerasyonu ve örneğin Samsung tarafında Galaxy S5 ve Note 4 gibi cihazları baz aldığımız zaman hepsinde çift kademeli bir parmak izi kullanım metodu söz konusu ama aslında Mate'de öyle değil. Parmağınızı dokundurduğunuzdan itibariyle cihaz direkt uyanıyor. Evet,
diğer cihazlarda telefonu bir dürtüp uyandırman
tabii
gerekiyor.
Telefonu önce mesela iPhone'da direkt önce bir tuşa basıp daha sonra parmak izini okutman gerekiyor. Ya da Note 4'te kaydırırken bir işlem yapman gerekiyor ama aslında Mate 7'de dokunduruyorsunuz. Hemen 360 derece tarama yapabilen bir yeteneğe sahip zaten sensör. Direkt uyanıyor. Evet arkadaşlar teknik özelliklerle ilgili Huawei'yi farklı kılan özelleştiği noktalardan da kısaca bahsetmiş olduk. Aslında biraz kısadan da uzun oldu galiba.
Detaylı oldu.
Şimdi isterseniz kutu içeriğiyle videomuza devam edelim.
Erde Huawei Ascent Mate 7'nin sade bir kutu içeriğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kutu içeriğinde telefona ek olarak kullanım kitapçığı, 5 volt 2 amperlik şarj adaptörü, micro USB data kablosu ve kulaklık yer almakta. Kulaklıktan bahsetmişken de tip olarak ben bu kulaklığı P6 ve P7'de görmüştüm. Hı hı. Hani ses kalitesi veya iç yapısı olarak bir farklılık var mı bilmiyorum ama dinlediğimde de açıkçası aynı kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ortalama bir kulaklık. Öyle çok ağımşan bir numarası yok. Konuşma yapabiliyorsun tabii, üzerinde mikrofon var doğal olarak. Yani onun dışında müzik performansı konusunda tizlerin ağırlıklı olduğunu ve genel olarak sıradan bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim.
Ben de o konuda aynı fikirdeyim. Hani çok genel olarak iş görüyor iş ama görüyor, ses görüyor. Konusunda farklı bir şey arayanlar muhtemelen kendine gidip tabii, marketten tabii. Özel bir kulaklık almayı tercih edeceklerdir. Özünde Mate 7 büyük bir telefon. Evet. Ne kadar büyük olduğuna ve tek elle kullanım deneyimlerine birazdan değineceğiz ama öncesinde tasarımın tekniğinden biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü Mate 7 malzeme kalitesi ve bazı diğer açılardan da hani kendi sınıfında iddialı cihazlardan bir tanesi.
İlk olarak kasadan başlayalım istersen. Metal bir kasamız var. Tamamıyla metal. Hatta şunu söyleyebilirim ki %95 gibi bir oran metal. Bu kalan kısımlarda işte antenlerin çalışabilmesi için üst ve alt tarafta yapılan plastik bölgelerden dolayı %5.
Üretimin büyük bölümü dökümhanede geçmiş yani.
Aynen öyle yani. Bunu büyük ihtimalle CNC'de kesmişler. Tek bir unibody dediğimiz tek parçadan oluşturmuşlar. Gerçekten yüksek premium malzeme kalitesini, hissiyatını verebilen bir telefon. Hatları olsun, köşelere doğru geldikçe böyle hafif bir bomba yapması olsun.
Arkası
gerçekten
kavisli.
Arkası kavisli ve avucun içerisini doldurmayı destekleyen bir tasarım anlayışı var. Çerçeveleri güzel yumuşatılmış kenarları, avucu aldığında o kenarlara doğru incelmesinden dolayı herhangi bir rahatsızlık ve sertlik hissetmiyorsun. Onu söyleyebilirim. Düğmeler sağ ve sol tarafa güzel bir şekilde ve dengeli yerleştirilmiş. Ekran kısmına gelecek olursam, yani ön tarafına geçtiğim zaman bu Huawei Ascent Mate'nin aslında en dikkat çekici kısmına gelmiş oluyorsun.
Evet, ekranın kasaya oranına baktığımızdan %83 gibi bir oran söz konusu. Bu oran gerçekten hani dünyanın en üst seviyedeki oranı olmasa bile sınıfında rekabetçi bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Rakip olarak örneğin Galaxy Note 4'ten bahsedebiliriz. Onda ekranın kasaya oranı %80 civarındayken bu telefonda %83 seviyesinde. Benim ön kısmımla ilgili eleştirebileceğim nokta belki alt tarafa marka logosu koyulmayabilirdi. Yani hani ben temiz ön tasarımları daha çok beğeniyorum ama tabii firmaların pek çoğu ister istemez kendi markasını koyma taraftarları. Özellikle üst taraftaki incelik. Tamam, kasanın ekrana oranın üst bölümü çok iddialı.
Değil mi? Şimdi hem ahize var, hem ön kamera var, hem yakınlık sensörü var. Bakıldığında hani bir serçe parmaktan daha ince, genişliği 1 santim bile değil o bölgenin ve buraya hepsini sığdırmışlar. Şimdi alt tarafa bakınca ulan üst tarafa bu kadar şey sığdırdınız, aşağı kim bilir neler konurdu diye düşünüyorsun. Bence en azından buraya bir şey yapılabilirdi.
Ya oraya şey, orada kapasitif şey kilimine düşmüş olabilir. Yani fiziksel buton koyalım mı koymayalım, evet. Son dakika hadi koymayalım.
Büyük ihtimalle
çünkü
öyle.
Çünkü oraya bir buton sığar yani.
Tabii canım, çok rahatlıkla sığar. Hatta şu Huawei logosunun arkasında bir ev işareti çizersin, home tuşu yerine gelir üstüne bastığında. Bir geri bir de menü tuşu koydun mu veya multitasking tuşu koydun mu yürür gidersin. Bence çok da yakışırmış. Ha, şu anda da kötü değil. Aşağıda sanal butonlar. O bir de biraz tercih meselesi biliyorsun. Seveni var, sevmeyeni var. Bakıldığında ama genellikle üst ve alt tarafın birbirine orantılı olması telefonun bütünlüğüne görsel anlamda katkıda bulunuyor yani.
Evet, bu arada telefonun kasasından bahsettik. Yekpare bir yapıya sahip olduğunu söylemek istiyorum. Yani kapağı, arka kapak çıkmıyor telefonda. Dolayısıyla 4100 mAh'lik pil de değiştiremiyorsunuz ama SD kart slotumuz var. Cihazın sol tarafında micro SD kart ve SIM kart slotlarınız alt üstü dizilmiş durumda. Kutu içeriğinden çıkan bir iğne yardımıyla yine slotları yeniden çıkartıp ilgili kartları takabiliyorsunuz. Bu önemli artılardan bir tanesi çünkü yekpare deyip micro SD kart slot olmasaydı ister istemez 16 GB'lik telefonda belli bir kısır döngü içerisine giriyordunuz. Ki buradan şunu da söyleyelim. Bu seviyede üst seviye bir cihaz alacaksanız bu düzeyde 16'lık telefon almamak lazım artık. Evet, tabii. Eğer hele bir de micro SD kart slotu yoksa
zaten direkt
uzak durmak gerekiyor. Bugün 2 tane oyun kuruyorsun. 5 GB'a gitti zaten kutudan çıkardığınızda 12 GB oluyor. 5'i düşün 6. 2 tane film, 2 tane dizi, 2 tane müzik attığınız zaman
fotoğraf çekecek yer kalmıyor.
Dolayısıyla bunu dikkat etmekte fayda var. Şimdi işçilik de çok üst düzey bu telefonda. Onu söylemek istiyorum. Zaten hani üretim sürecinde 100'den fazla adımdan geçerek nihai haline alan bir telefondan bahsediyoruz. Tabii metal döküm olduğunu söylemiştik. Burada yine Huawei yaptığı açıklamaya göre uzay teknolojileri sınıfına girebilen yenilikçi üretim metotlarının kullanıldığı bir cihaz var. Dolayısıyla üretim süreci uzun olduğu için üretimi pahalı bir telefon aslında. Bunu telefonu elinize aldığınızda hissedebiliyorsunuz zaten. Büyük bir telefon olmasına rağmen vay canına adamlar yapmış diyorsunuz. Yani bunun üzerine hani daha popüler bir markayı yazsanız yadırgamazsınız. Yani yapmış dersin. Amerikalısı, Güney Korelisi yapmış dersin. Dolayısıyla Huawei hani çıtayı gerçekten yükseltmiş. Özellikle Çinli üreticiler açısından bakıldığında. Çünkü dediğimiz gibi kasanın kalitesi, kasanın dökümü, ince işçilik gerçekten üst düzeyde, onu söyleyebiliriz.
Evet, yani bu telefonu aslında biraz da gidip görmek de lazım. Biz buradan anlatıyoruz ama o eline aldığında o metalin verdiği bir soğukluk ve tokluk hissi var ya gerçekten telefonun üst seviye, premium bir cihaz olduğunu hissettiriyor insanlara. O yüzden hani dışarıda görme imkanı olanlar da muhakkak gidip bir baksınlar.
Şimdi Ender, 5.9 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Kuşkusuz en çok merak edilen konulardan bir tanesi de telefonun günlük hayattaki kullanımı. Ben kendi yorumlarımı yapacağım ama Ender'in günlük hayattaki telefonu olduğu için ona sormak istiyorum. Hani kullanırken neler hoşuna gitti, neler hoşuna gitmedi? Tek elle kullanım mümkün mü? Zorlukları neler?
Şimdi biliyorsun ben çok fazla büyük telefon seven, rahat kullanabilen bir insan değilim. Mesela Note 3 kullandığım dönemde telefonun büyüklüğünden yer yer şikayet ediyordum biliyorsun. Yani benim için o güzel nokta dediğim sweet spot olayı 5 inç 5.2 inç civarı. Üzeri bana büyük gelmeye başlıyor. Mate 7'de enteresan bir hani hissiyat, bir bağ oluştu diyeyim. Büyük olmasına rağmen bir kullanmak istiyorsun yani. Bir şekilde kullanıp kendini ona adapte etmeye çalışıyorsun. Tamam hala büyük. Mesela kot pantolonun cebine koy bugün. Ayağını şöyle kaldır bir yerde, ayakkabını bağlamaya çalış. Saplanır kasığına. Onun büyüklüğünü hissediyorsun ama 185 gramlık ağırlık böyle büyük bir cihazda, büyük bir ekranda çok fazla batmıyor. Ve sanki ekrana avuçladığın için telefonu kullanmak daha bir şevkli ve keyifli hale geliyor.
Yani tabii telefonun hani az önce pantolonun cebine koymaktan bahsettim. Yani yazın bir şortun cebine koyduğun zaman şort yavaş yavaş aşağıda kayıyor. Çünkü büyük bir telefon olmasının ya da ağır sayılabilecek bir telefon. 185 yani gramlık bir ağırlığı var. Hoş. Kendisinden daha küçük ekrana, daha küçük pile sahip olan bazı telefonlardan daha hafif, bazıları ya da benzer seviyede geziyor.
Onu yani şu boyutta bir telefon ben için 185 gram yani kabul edilebilecek bir ağırlık.
Ki boyutun içerisinde dolu. Evet, onu da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla Huawei mühendisleri bu noktada iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Kullanım deneyimlerim esnasında ben de şunu söyleyeyim. Tek elle bu cihazı kullanmak mümkün değil. Onu net bir şekilde söyleyelim. Ama şöyle bir durum söz konusu. Cihaz yazılım seviyesinde tek elle kullanım moduna sahip. Eğer arzu ederseniz tek elle kullanım modunu açarak, ki birazdan onu da göstereceğiz zaten, telefonu tek elle kullanıma daha yatkın bir hale getirebilirsiniz. Ama en nihayetinde tek elle uzun süreli kullanımlar için kasasının ağırlığı itibariyle de zorlayıcı bir faktör.
Tabii zaten sürekli veya çok uzun süreler tek elle kullanacaksan o boyutta bir telefon almak o kişi için daha mantıklı olur. Ben de çünkü yer yer hani elimin yetişmediği yerde, mesela bir elimde poşet var, eve gireceğim, kapıyı açacağım, telefon çaldı. Bazen burnumda açtığımı biliyorum böyle. Çünkü şimdi rahat oluyor.
Çok ekstrem bir örnekmiş. Şimdi istersen kasanın dizilimden bahsedelim. Çünkü en nihayetinde bu telefonu henüz Türkiye'de satılmadığı için hiç görmeyen kullanıcılarımız da var. Bu açıdan bakıldığında hani telefonun sağına ve soluna neler var neler yok, onlara bir göz atalım istersen.
Telefonu şöyle önden karşımıza aldığımızda klasik olarak üst tarafta ay izimiz var. Hemen yan tarafında ön kamerayı görüyoruz. Onun yanında da iki tane sensör alanımız var. Işık ve yakınlık sensörümüz. Hemen şöyle sağ tarafına doğru geçtiğimizde üst tarafta ses butonunu, alta yani kasanın ortasına doğru da güç butonunu yerleştirmiş şu an.
Güç butonu çok iyi bir yerleştirmiş.
Kesinlikle üstte olsaydı, aşağısına ses koysaydı bu sefer elini aldığında basma konusunda sıkıntı yaşayacaktın. Bu sefer böyle tuttuğunda baş parmağına daha güzel geldiği için, denk geldiği için tık diye basıp açabiliyorsun. Ha şunu da söyleyeyim, parmak izini kaydettikten sonra bu tuşu çok fazla kullanmıyorsunuz. Sadece telefonu uyutmak, kapatmak için kullanıyorsunuz. Diğer tarafa geçtiğimizde ise yukarıda mikro SIM kart slotunu görüyoruz. Hemen altında da micro SD girişimiz var. 32 GB'lık versiyonda bu taraf hem ikinci SIM için kullanılabiliyor, yani hibrit bir yapıda var. Hem de micro SD kart için kullanılıyor. Bunda sadece micro SD takabiliyoruz.
Bu tasarımı bulana tebrikler. Evet. Çok yaratıcı bir tasarım. Kesinlikle. Özellikle Çinliler yavaş yavaş buna geçmeye başlamış durumda.
Sürekli kullanmasan bile yurt dışına çıktın, bir şey oldu, çift SIM kartı tak, ikinciyi tak, kullan, mis gibi devam edersin yani, hiç sıkıntı olmaz. Bunun dışında alt tarafına bakalım. Alt tarafta mikrofon açıklığını görüyoruz. Data kablosunun şarj bağlantısını görmekteyiz. Çok enteresan burada bir detay var. Tam ortalamamışlar böyle. Biraz daha sola yakın bir şekilde yerleştirmiş ama isterse köşede olsun, isterse hani en ortada olsun çok bir şey fark ettiren, kullanım yani deneyimini etkileyen bir şey. Tabii onunla ilgili.
Bu arada USB 2.0 olduğunu söyleyelim.
Yüksek hızlı veri transferine.
Tabii şimdi USB 2.0 destekli bir takım cihazlar piyasaya girip çıkınca ister istemez beklenti de o yönde oluştu. Ama biliyorsunuz Samsung Galaxy Note 4 geri adım atmak zorunda kaldı Samsung.
Kullanılmıyormuş.
Kullanmıyor diye. Şimdi tabii LG tarafında da USB 2.0 kullanılan bir takım cihazlar vardı ama bu telefon USB 2.0 belki önümüzdeki sene çıkacak cihazlarda, seneye çıkacak cihazlarda, bu kötü espriyi de yapmış olayım, USB 2.0 yaygınlaştığında tanık olabiliriz.
Kasadaki bağlantılarla giriş çıkışlarla devam edelim istersen. Üst tarafa geçtiğimizde kulaklık girişini görüyoruz 3.5 mm ve yanında yine diğer ikinci mikrofonu görmekteyiz. Ortam gürültüsünün konuşmadan çıkarılabilmesi için. Arka tarafa geldiğimizde orta bölümde kamera sensörünü görüyoruz. Biraz böyle çıkıntısı var, lens mekanizması büyük ihtimalle sığmadığı için.
5 parçalı lens olduğu için muhtemelen sığdıramış olabilir.
Aynen öyle. Çok ufak bir potlukla, yaklaşık 1-2 milimetrelik bir potlukla kamera dışarıda durmakta. Yan tarafında flash, LED flash'ı görmekteyiz. Alt tarafındaki dikdörtgen alanı ise parmak izi okuyucu için aynı.
Orası ne kadar şık görünüyor değil mi? Parmak
çok, çok yakışıklı.
Bu arada hoparlörde cihazın arka kısmı en altta yer alıyor. Tek bir hoparlörümüz var. Bunda yine ses çıkış gücünden bahsedeceğiz. Üstünde de Huawei logosu. Keşke hoparlörün yanındaki o sertifikalar, uluslararası kod numaraları gibi bir takım şeyleri gizlemeyi başarsalarmış. Daha öncesinde eleştirdiğimiz ve sonrasında onları gizleyen bazı üreticiler var. Bu bir yasal zorunluluk bazı ülkelerde. Ama bunları nereye yazacağınız yasal bir zorunluluk değil. Alıp istediğin yerine yazabilirsin. Yeter ki istendiği zaman görünsün de okunsun. Evet. Tasarım olarak özetleyecek olursak arkadaşlar, malzeme kalitesi olarak gerçekten de pek çok Huawei'den daha popüler markaya örnek olabilecektir. Yani isimle verelim. Samsung'la kıyasladığın zaman.
Ya bu telefonu Note 3 ile kıyaslamak lazım. Note 4 bu telefona kıyasla daha geç çıkan, daha yeni daha teknolojili bir telefondu.
Cihaz ama tabii şey var yani. Neyin ne zaman çıktığına ziyade son kasaya malzeme kalitesine baktığın zaman adam diyor ki benim telefonum %95'i metal.
Konuşuyor yani. Ve hani...
Telefon tipi de güzel. %99'unu bunun metal yaparsın. Telefon çirkin olur. Aynen. Tipi de güzel bir telefon. Yakışıklı evet, bir telefon. Onu kesinlikle.
3 GB'lık versiyonu da daha güzel duruyor. Onun da altın rengi var. Çok yakışmış yani. Onu da söylemek lazım.
Telefonu genel olarak beğendik. Burada soru işareti yaratabilecek tek bir konu var arkadaşlar. 5.9 inç yani 6 inçe yakın bir cihaz sizin için büyük ideal mi değil mi? Büyük mü küçük mü? Bunu küçük olmaz zaten. Büyük mü? Bunu kendi içerinizde cevabını aramanız gerekiyor. Sorun yok diyorsanız bu telefona tasarım olarak en azından mutlaka bakmanızı tavsiye ediyoruz diyerek tasarım bölümünü sonlandıralım ve yavaş yavaş yazılımına gelelim. Huawei biliyorsun Emotion UI adı altında Android'i önemli ölçüde özelleştiren kendi arayüzüne sahip. Şimdi bu arayüzün detaylarıyla videomuza devam edelim. Evet, yazılım seviyesinde ilk dikkatimizi çeken kilit ekranı, özelleştirilmiş bir kilit ekranı var. Ascent G7'de de görmüştük. Aynısını Mate 7'de de olduğunu söyleyebilirim.
Ayrıca şu anda Mate 7'nin kilit ekranındayız. Kilit ekranında ulaşabileceğimiz bazı hızlı kısa yol fonksiyonları var. Sağ alt köşede zaten kamera ikonunu görebiliyoruz. Buraya bastığımızda kamera hızlı bir şekilde başlıyor. Aynı zamanda alt tarafta yine ufak bir beyaz çizgiyi görmekteyiz. Bunu da yukarı doğru kaydırdığımızda takvim, hesap makinesi, el feneri, ayna gibi uygulamaları tek tuşla buradan kilidi açmadan hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Kilidi açmak istersek de resmi yukarı doğru kaldırdığımızda oluşan renkli bir efektle beraber kilit açılıp ana ekrana gelmiş oluyoruz.
Evet, ana ekran tarafında da yine Emotion UI'nin kendisine bir takım karakteristik özellikleri var. Parmak hareketi, çift parmak hareketiyle ekranı küçülttüğümüz zaman yine ana ekran yönetim ekranına ulaşabiliyoruz. Burada da yine farklı ayarları yapabilmek mümkün.
Evet, burada farklı ayarlar yapılabiliyor. Klasörleme var. Klasik Android arayüzüne kıyasla bir app drawer yani uygulamaların olduğu bir alt menü olmadığı için her şey burada ana ekranda ve ana ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Ekran sayısını arttırabiliyoruz. İkonları burada gördüğümüzde aslında uygulamalara direkt erişim imkanı da sağlıyor. Yani buradaki ikonları hareket ettirerek uygulamalar üzerinde kalıcı değişiklikler de yapabiliyoruz. Yani sadece bunlar kısa yol değil. Onu belirtelim. Farklı bir sürü fonksiyon var. Widget destekleri var. Ana ekrana bir şeyler ekleyip çıkartabiliyoruz. Birden fazla model ekleyebiliyoruz. Duvar kağıtları, geçişler vesaire. Her şey aslında bakıldığında kullanıcılara sunuluyor. O custom ROM'larda bizim gördüğümüz bu ekstra efektler vesaire hepsi işletim sisteminin içerisinde Emotion UI'ye dahil edilmiş ve zengin bir kişiselleştirme imkanı sunulmuş kullanıcılara.
Evet, bu arada özelleştirmeden nasibini alan yerlerden birisi bildirim ekranı. Yine bildirim ekranı seviyesinde de Huawei'nin kendi özel arayüzünün aslında bir takım detaylar söz konusu diyebiliriz.
Evet, bildirim ekranı ikiye bölünmüş durumda. Bir bildirimler bir de kısa yollar altında. Bildirim kısmı mesaj gelirse, mail gelirse vesaire saat gözüküyor. Basit yani klasik şeyler. Sağa doğru kaydırdığımızda ise kısa yollara geliyoruz ve geniş bir kısa yol menüsü burada bizleri karşılıyor. İşte Wi-Fi'den, Bluetooth'a, uçak modundan, ekran kilitlemeye, parlaklığa kadar bir sürü ikon var burada ve hepsine hızlı bir şekilde ulaşıp erişebiliyoruz.
Evet Ender, öyleyse ayarlar menüsüne geçelim istersen. Burada çok fazla seçenek var ama ben özellikle Huawei'nin farklı olduğu noktalara değinmek istiyorum. Bunların başında ana sayfa stili geliyor. Eğer istersek bu telefonu hani kullanmakta zorluk yaşayacak kişiler için basit ana ekran mantığıyla da çalıştırabiliyoruz.
Evet, burada girdiğimizde standart ve sade adı altında iki farklı opsiyon sunulmakta. Sade daha büyük ikonlara, daha basit bir kullanıma geçiyor. Özellikle yaşlara, gözleri çok ufak ikonları seçemeyecek kişiler için yükseltiyor. Bunun dışında kullanım daha basitleşiyor, menüler daha sadeleşiyor. Genç insanlardan ziyade akıllı telefona yeni başlayacak kişilerin tercih edebileceği, yaşlıların özellikle görme problemi yaşayan kişilerin daha çok tercih edeceği bir alt menü olarak değerlendirebiliriz.
Evet, ekran bölümünde de bir takım alt menüler söz konusu. Bunlar arasında özellikle renk sıcaklığı önemli. Göstermek istediğim içeriğe göre ekranın tonunu ayarlayarak aslında içerikten daha fazla keyif almayı da sağlayabiliyorsunuz.
Evet, panel normalde 6500 Kelvin'e göre optimize edip kalibre edilmiş ama kullanıcılar burada kendi tercihlerine göre daha sıcak ve daha soğuk renklere doğru kayabiliyorlar.
Evet, güç tasar modu da yeni nesil akıllı telefonların olmazsa olmazlar arasında diye düşünüyorum. Bu telefonda 4100 mAh büyüklüğünde pil var ama büyük pil olması güç tasar modlarında zayıf kalacağı anlamına gelmiyor. Süper akıllı ve normal diye 3 farklı seçenek altında Huawei farklı ayar seçeneklerini bizlere sunarak telefonun pilini daha canlı tutabiliyor.
Evet, süper adından da anlaşılacağı üzere süper güç tasarrufu, süper güç koruma ve telefonu akıllı telefondan aptal telefona çeviren bir özellik.
Gibi, neredeyse.
Yani. Mesajlaşırsın, telefon gelir. Bunun dışında pek bir internetli senkronizasyonmuş, onmuş, buymuş bunları unutacaksın. Akıllı var bunun altında. Bu günlük kullanıcılara tavsiye edilen bölüm. Bu da belli bir süre sonra kullanılmayan servisleri, kullanılmayan hizmetleri kapatma mantığı üzerine çalışıyor. Telefon belli bir süre, belirli periyotlarda mesela gece periyotlarında arka plandaki veri alışverişini azaltarak pil koruma moduna giriyor ve bunu buradan kullandığın zaman da hakikaten şey yapıyorsun. Şöyle bir dezavantajı var bunun. Mesela gece geç saatte telefona bir açtın, bildirimler telefon bazen sen açtıktan sonra gelebiliyor. Çünkü arka taraftaki servisler göç koruma modundan dolayı beklemeye girmiş oluyor.
Gece o saatte de artık yani girip de bir bildirim beklemeyen, bilmiyorum tabii herkesin hayatı kendisine.
Normale
o saatte bildirim bekleyecek olan birileri evet. Vardır illaki.
Bir de normal mod var herhalde. Bu normal modun içerisinde her şey aktif. Telefon kapansa bile yani uykuya geçse bile servisler çalışıyor. Burada da pil tüketimi en yüksek seviyede. Oyun oynayacaksanız, hızlıca internete girip bir şeyler bakacaksınız, video izleyecekseniz Huawei bu güç modunu kullanmayı tavsiye ediyor.
Evet, Ascent G7'den farklı olarak bu telefonu bir adım ölçer menüsü de var. Yani adım takibi yapabiliyorsunuz. Sağlığına dikkat edenler için bu önemli unsurlardan bir tanesiydi. Korunan uygulamalar kısmına geçelim Ender istersen. Korunan uygulamalar önemli çünkü yine bildirim seviyesinde uygulamaları yönetebiliyorsunuz bu menü altında.
Şimdi bu menüye girdiğimizde 20 tane uygulamanın ne zaman çalışıp çalışmadığınız elle belirleyebiliyorsunuz. Yani ekran kapandıktan sonra bu uygulamalar çalışacak mı, çalışmayacak mı? Servisleri aktif olacak mı, pil tüketecek mi, veri kullanacak mı? Bunları ayarlıyorsun. Girip baktığında şu anda bizim telefon için konuşacak olursak Gmail ki korunması lazım. Telefon kapalı olduğunda mail alabilmesi için. Müzik uygulaması telefonu uykuya geçirdiğin zaman müziğin çalması için önemli. Bunun dışında Skype, Twitter gibi uygulamalar telefon kapalıyken de bildiğin gibi veri alışverişi yaptığı için bunların da çalışması gerekiyor. Ha mesela alakasız bir tane uygulama söyleyeyim ben buradan sana. AnTuTu Benchmark. Arka planda çalışmasına gerek yok. Burada ne yapıyorsun? Tık diye kapıyorsun. Korunmuyor oluyor ve telefon uykuya geçtikten sonra arka planda çalışmak isterse atıyor onu. Ve böylelikle hem pili daha az tüketiyor, veriyi daha az kullanıyor ve genel olarak telefonun daha uzun süre çalışmasına olanak sağlamış oluyor.
Evet arkadaşlar şimdi güvenlik menüsü altında gizli korumasına geçelim. Çünkü telefonda parmak izi okuyucusu olduğundan bahsetmiştik. Bunu sadece telefonun ekran kilidini açmak için değil aynı zamanda uygulamaların kullanılıp kullanılmaması noktasında da özelleştirme yapmanıza olanak tanıyan bir kullanım şekli olarak da atayabiliyorsunuz.
Evet gizli koruması iki tane farklı şifre üzerine çalışıyor. Bu birincisi sizin şifreniz yani master şifre diyebiliriz buna. Telefondaki bütün erişimi olanak sağlayan şifre. Bir de eşinize dostunuza telefonu göstermek için verdiğinizde kullanabilecekleri ayrı bir şifre var. Eğer kullanıcı misafir şifresiyle giriş yaparsa, telefonu açarsa sizin belirlediğiniz uygulamaları açamıyor, erişemiyor. Mesela nedir bu? Ben mesajlarımı gizledim, tarayıcıyı gizledim, galeriyi gizledim, kamerayı gizledim.
Tarayıcıyı niye gizliyorsun? Bırak da adam bir internet
gizliyor. Tarayıcı geçmişime bakar belki diye. Bunları kapattığınız zaman kullanıcı telefonu aldığında sadece sizin izin verdiğiniz uygulamalar erişebiliyor. Yani bir çocuğun eline vereceksiniz telefonu oyun oynasın diye. Özel görüntüleriniz, özel mesajlarınız varsa karıştırmasın diye. Yani o şifreyi yazıp verirsiniz.
Çocuğun eline versen de Play Store'u kilitleyeceksin.
Yani evet. Uygulama satın alamazsın. Mesela o da çok mantıklı bir kullanım senaryosu. Parmak iziyle ilgili kullanım senaryolarına gelecek olursak parmak izinde sadece ekranı açmak için değil yazılımın farklı noktalarında da erişim sağlayabilmek için de kullanabiliyoruz. Yani bir kasa oluşturuyoruz mesela. İçerisinde bazı dosyalar var. Bu klasörün içerisinde, bu kasanın içerisindeki dosyaları sadece parmak izini okuyarak erişebiliyorsun. Onun dışında herhangi bir şekilde dışarıdan erişim mümkün değil. Böyle güvenlik önlemleri de var telefonun içerisinde.
Son olarak bir de hareketle kontrol kısmına geçelim. Bu özellikle Samsung'un zamanında ciddi yatırımlarla yaygınlaştırdığı, daha sonra tüm üreticilerin bir şekilde adapte olduğu özellikler silsilesinden bir kesit aslına bakılırsa bir takım belli başlı hareketleri yaparak arkadaşlar telefonda farklı özellikleri devreye sokabiliyorsunuz. Bunların pek çok kullanılıyor mu kullanılmıyor mu hani emin olmamakla birlikte kullanmak isteyenler için bu takım teknolojilerde telefonun beraberinde geliyor. Şimdi bunlar sonrasında bu kadar özellikten bahsettik ama tabii bir telefonu akıllı telefon sınıfına sokan belli başlı temel fonksiyonlar var. Bunlarla devam edelim isterseniz. Birincisi arama. Arama menüsüne bakalım çünkü en nihayetinde telefonda çok fazla arama yapacağız. Bu menüde yine estetik anlamda bazı özelleştirme içermekle birlikte çok aman aman diyebileceğimiz radikal bir yeniliği yok aslında.
Sadece basit bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Beyaz temanın kullanıldığını söyleyebiliriz. Zaten arama tuşuna bastığımızda otomatikman numaratör ve aynı zamanda son aranan kişileri görebiliyoruz. Bu menüde sağa doğru kayarsak kişilere, bir daha kayarsak da mesajlara ulaşabilmek mümkün. Bu güzel kısa yol bağlantılarını iyi düşünmüşler. Öbür türlü hani uygulamadan çık, ana ekrana dön, git mesaj ikonuna bas vesaire. Çok şey olmayabiliyor, kullanışlı olmayabiliyor.
Gerçi artık özelleştirmiş arayüzünün
çoğunda var, onu da söylemek lazım.
Buradan mesajlar kısmına geçelim istersen.
Yine beyaz ağırlıklı bir arayüzümüz var. Aşağıda yeni mesaj ikonuna bastığımızda ufak bir pencere açılıyor. Bu pencere içerisinde yukarıya alıcının numarasını veya biliyorsanız ismini yazmaya başlıyorsanız akıllı filtreleme özelliği var, onu da bahsedelim. Geçmiş zamanda mesaj attığınız kişileri de oradan hani liste halinde gösteriyor, sizi seçip mesaj gönderebiliyorsunuz. Sonra da alttaki mesaj kutusuna yazıp göndere bastığınızda zaten mesaj gönderilmiş
oluyor. Mesaj yazmadan bahsetmişken klavye çok önemli argümanlardan bir tanesidir. Şimdi biz Huawei Ascend Mate 7 ile aslına bakılırsa Google'ın standart klavyesini kullanıyoruz. Emotion UI özel arayabilirim çerçevesinde Huawei'nin kendi klavyesi söz konusu ama bu klavye maalesef Türkçe desteği sunamadığı için ve ülkemize satılan telefonlar için Türkçe desteği klavyede zorunlu olduğu için Huawei'nin güncel telefonları şu an Google klavyesiyle geliyor.
Evet, senin dediğin gibi basit bir klavye. Açıkçası SwiftKey gibi alternatifleri kullanmak daha iyi olacaktır. Hani swipe vesaire desteği var ama tam kelime tamamlama, hata düzeltme konusu olsun. Burada daha iyi klavyeler var. O yüzden hani çok da bu klavyeyle kullanmaya, zorlamaya da gerek yok.
Evet, Ascend Mate 7 üst seviye bir telefon. Dolayısıyla internet performansı da herhalde en çok ihtiyaç duyacağımız konulardan bir tanesi. Çünkü akıllı telefonlarda en çok yapılan eylemlerden birisi internette gezinme. İnternet performansı olarak da Ascend Mate 7 özellikle güçlü işlemcisi ve onun sağladığı performans sayesinde kullanıcısında herhangi bir üzücü yavaşlamayla sıkıntı yaratmıyor.
Evet, özellikle bu 8 çekirdeğin beraber çalışabilme olayı tarayıcıda gerçekten iyi bir performans sergilemesini sağlıyor. Yakınlaştırma, kaydırma hareketlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Hem Chrome'da hem de kendi tarayıcısında. Bunun dışında bakıldığında diğer multimedya fonksiyonları da işte internetten tarayıcı üzerinden videolar vesaire her şey sorunsuz çalışıyor. Güçlü bir altyapıya sahip olduğu için. Yani genel olarak bu telefonu alan kişilerin iyi bir internet deneyimi yaşayacağını söyleyebiliriz.
Peki Galeri için neden söylersin?
Galeri güzel bir arayüzü var. Basit. Çok öyle ekstra bir şeysi yok. Kullanım açısından kullanıcılara standart bir galeriden pek fazla bir şey sunuyor mu dersen çok fazla sunduğunu söyleyemem ama kamera uygulamasıyla güzel entegre etmişler. Hızlı bir şekilde erişip tarihe göre sıralanmış, klasöre göre sıralanmış fotoğraf ve videoları seçebiliyorsun. Konum desteği var. Eğer fotoğrafları çekerken konum hizmetini aktif hale getirse onları da dahil ediyor. Galeriden hızlı bir şekilde kamera uygulamasına geçebiliyorsun. Bu güzel bir özellik. Aşağı doğru çektiğinde tık diye kamerayı açıyor. Yani ortalamanın biraz üzerinde
daha gelişmiş oldu. Galeriler gördük var, ama tabii. Sonucunda iş gören bir galeriye sahip. Onu
yani bu galeriyle bir şeyin eksikliğini çok fazla hissetmiyorsunuz açıkçası.
Aynen. Bu arada şunu söyleyelim arkadaşlar. Eğer ilgili menüyü aktif hale getirirseniz çektiğiniz telefonun içerisindeki fotoğraflar telefon şarj olurken kilit ekranında ekrana gelerek bu telefonu bir dijital çerçeve gibi kullanmanızda olmak sağlayabiliyor. Zaten 6 inçe yakın bir ekran boyutu var. Neredeyse dijital çerçeve zaten dijital ekranı itibariyle. Şimdi müzik ve videoya bakalım. Çoklu ortamda bu tür telefonlarda olmazsa olmaz yine önemli özelliklerden bir tanesi. Müzik ve ses uygulamaları konusunda da biz daha gelişmiş uygulamaları gördük. Ama Huawei'nin uygulamaları da Emotion UI altında belli özelleştirmeleri içeren fena da iş görmeyen alternatifler bence.
Evet, görsel olarak güzeller. Modern hatlara sahip uygulamalar. Kendi ekstra özellikleri var içerisinde. Equalizer, DTS gibi özellikleri açabiliyorsun. Şarkı sözlerini bulabiliyor internetten bağlanıp ilgili şarkıyı. Yani şey,
bir arabesk çalsak bulur mu sence? Bir arabesk ya da bir Türk halk müziği çalsak.
Büyük ihtimalle evet, onları videodan denemek lazım. Videodan sonra deneyelim. Güzel abi, yani eksiklik hissetmiyorsun. Yine kullanmaya devam ediyorsun. Hani bir, şu telefona bir başka bir MP3 çalar atayım da onunla kullanayım. İhtiyacı pek açıkçası ortaya çıkmadı bende.
Yine video içinde benzer aynı şeyleri söylüyor aslında. Çok aman aman süper fonksiyonel uygulamalar olmasalar bile genel olarak iş görüyorlar. Zaten Play Store arkadaşlar en bay çeşit ücretsiz ya da ücretli müzik ve video uygulamalarıyla dolu. İsterseniz bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz diyerek. Şimdi telefonun en önemli noktalarından birisine, yani kamera tarafına geçelim isterseniz. Ascend Mate 7'de Sony'nin IMX214 sensörünü kullanan 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var. Full HD video kaydı yapabilen, yani 4K niteliği olmayan bir kameraya sahibiz. Performansından bahsedeceğiz ama önce arayüzüne bakalım. Çünkü fonksiyonellik ve işlevsellik anlamında kamera arayüzleri belki albüm arayüzüne daha fazla önem arz ediyor aslında.
Aynen öyle. Kamera uygulamasını çalıştırdık. Büyük bir sanal deklanşör butonumuz var. Bunun hemen solunda galeriye geçiş. Sağ tarafında da efektleri açabiliyoruz. Bu efektler arasında işte gerçek zamanlı olarak filtrelerin nasıl bir fotoğraf oluşturacağını görebiliyorsunuz. Sağ veya solu kaydırarak video fotoğraf modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Genel olarak ekranın büyük bir bölümünü çekilen fotoğraf için ayırılmış. Üst tarafta ufak modern ikonlar var. Bunlara bastığımızda menü açılıyor ama transparan bir menü. Yani arka tarafta hala kameranın zor da olsa ne tarafı çektiğini, ne tarafı gördüğünü gözlemleyebiliyorsun. Burada işte farklı fotoğraf modları arasında geçebiliyorsun. Panoramadan farklı noktalara geçebilirsin. HDR kayıt yapabilirsin. İşte en iyi fotoğraf seçeneği var. Birden fazla fotoğraf çekip aradan başka bir tane seçebiliyorsun. Ses kayıt özelliği var. Sadece ses kaydedeceksen yine burada kullanabiliyorsun. Ayarların altına daha fazla inince işte fotoğrafın çözünürlüğünden GPS etiketine, parmak izi sensörünü kullanarak fotoğraf çekmeden zamanlayıcıya kadar akıllı telefonlarda gördüğümüz işte pozlama vesaire değerleri, her şey, her ayar aslında burada kullanıcıya sunuluyor.
Evet, farklı ayar seçeneklerini yaparak kendi ideal fotoğraf modunuzu da belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ekrana bir müzik eşliğinde çektiğimiz bazı fotoğraf ve video örneklerini getirelim. Daha sonrasında da değerlendirmemizi yapalım. Müzik Evet, fikrimi soracak olursanız kamera performansı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hani örneğin geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Ascent G7'den evet biraz daha iyi bunu söyleyebilirim ama Ascent G7 kendi fiyat segmentinde gerçekten iddialı bir kameraya sahipken Ascent Mate 7 ise kendi sınıfı için kötü bir kameraya sahip bence. Çünkü evet hani günü kurtarma terimini kullanarak burada sosyal medya için paylaşımlar yapabilirsiniz ama böylesine bir kasaya sahip olan pek çok noktada gerçekten iddialı olduğunu hissettiren bir telefon için sanki bir jenerasyon geriden gelen sensöre sahip bence bu telefon.
Sensörü hem öyle. Bu sensörü kullanıp iyi kamera özelliklerine sahip telefonlar, cihazlar var mıydı? Vardı. Burada biraz bence iş o DSP dediğimiz dijital sinyal işleme motoruna dönüşüyor. Çünkü biliyorsun Apple bile kendi telefonlarında oraya ekstra ağırlık vererek kendi modüllerini geliştirdiler. Aynen öyle. Şimdi buradaki bu işlemci içerisindeki sinyal motoru hakkında çok bir bilgi yok. Yani öyle ağam şağam ekstra bir şey paylaşılmadı. Fotoğraf kalitesi açısından konuşacak olursak gündüz güzel ışıkta hakikaten iyi fotoğraf çekiyor. Onu birçok telefon çekiyor.
Ya bu segment özellikle.
Bu segmentte kötü çeken telefon yok. Ortam biraz daha karanlık olunca benim kedilerin hiçbir fotoğrafları geliyor.
Noise artmaya başlıyor değil mi?
Noise bazen biraz rahatsız etmeye başlıyor. Netlik, keskinlik hala devam ediyor ama o noise biraz rahatsız etmeye başlıyor. Daha karanlık senaryolarda ise yani çok bariz bir şekilde kumlanmayı görebiliyorsun.
Yani evet, video tarafına da bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi 1080p yani full HD video kaydı yapıyorsunuz. HDR kaydı yapmak isterseniz eğer video tarafında 720p çözünürlüğü yapabiliyorsunuz. Evet. Bunu da söyleyelim. Etkisini de kısmen hissediyorsunuz. Bunu da ifade etmekte fayda var. Ama dediğimiz gibi yani böylesine ince işçiliğin olduğu, metal kasa gibi yüksek işçilik ve malzemenin bir arada sunulduğu Mate 7'de daha iyi bir kamera olabilirdi.
Ön kamera için de birkaç kelime paylaşmak istiyorum. Güzel görüş açısına sahip. Çok geniş değil ama piyasadaki birçok telefondan daha geniş görüş açısına sahip iyi bir ön kamerası var. Yani ön kamerası beni arkaya kıyasla daha çok memnun
etti. Çinler zaman zaman öyle yapıyorlar. Evet. Bir telefon oluyor şimdi bakıyorsun ön kamera. Hakikaten önden daha fazla heyecan verici
düşük
olabiliyor.
Düşük ışıkta falan da çok güzel fotoğraf çekiyor yani ön kamera.
Evet, bizim sıkıntımız daha çok arka kamera tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen yazılımla toparlanır ve Mate 7'nin devamı olan artık Mate 8 mi olur bilmiyoruz nasıl isimlendirilecek. Daha iyi bir kamera sensörünü görürüz diye tahmin ediyoruz. Bizim fikirlerimiz bu yöndeydi. Zaten örnekleri galeride bulabilirsiniz videonun altında. Performans kısmına geçelim. Kuşkusuz teknik özel kısımda işlemcinin detaylarını paylaşırken grafik birimine yüklenmiş. Biraz neden yüklendiğimizi burada siz de göreceksiniz. Ama öncesinde sentetik testleri görelim. Şu an tabloda zaten değerleri görüyorsunuz. Kirin 925 işlemcisiyle Ascent Mate 7 günümüzün en hızlı Android telefonları kadar yüksek sonuçlar vermiyor testlerde. Ama şunu söyleyebiliriz. Hani Snapdragon 800-801 serisi işlemcilere sahip cihazlarla neredeyse 3 aşağı 5 yukarı modele göre değişmekle birlikte sentetik test sonuçları itibariyle yakın sonuçlar sunuyor aslında. Özellikle Antutu ve Antutu'da özellikle.
Evet, Antutu'nun yüksek çıkmasının en büyük sebebi işlemci puanının orada çok önemli olması ve iki kümeyi de aynı anda çalıştırabildiği için bu telefon matematik hesaplamalarında, fizik hesaplamalarında 8 çekirdekten verimli bir şekilde faydalanabiliyor ve skorları patlatıyor bu durum. Ama 4 çekirdeğin işte kümeli halde çalıştığında ise performansın biraz daha düştüğünü görüyorum. Snapdragon 801 seviyesinde işte o AB, AC seviyesinde performansının da aslında kağıt üstüne çıkmasının sebebi de o kümelerin beraber çalışması biliyorsun. Öbür platformlarda sadece 4 çekirdek var. Grafik tarafındaki performansa bakacak olursak burada işte işler biraz karışmaya başlıyor. Burada da bazı sıkıntılar var. Onları da beraber anlatalım
istiyorsan. Evet. Istiyorsan. Yani grafik tarafını sentetik testler üzerinden yorumlamanın çok fazla bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Oyunlarla zaten şu an devam etmekteyiz. Ve oyun kısmında birincisi şunu söyleyelim. Yüklediğiniz oyunlar en yüksek kalite seçenekleriyle açılmıyor. Otomatik olarak hani bunu ifade etmekte fayda var. Real Racing 3 çok akıcı bir şekilde oynandığını görüyorsunuz ama hani detay seviyesinde oyun en yüksek grafiklere sahip değil.
Evet.
Yani onu söyleyebilirim.
Onu ben de fark ettim. Özellikle Real Racing'de AA'nın eksikliği kendisini belli etti. Biz daha Full HD veya 2K çözünürlükteki telefonlarda Real Racing'e baktığımızda Adreno GPU cihazlarda daha böyle bir keskin bir görüntü elde edebiliyorduk.
Köşe yumuşatma var değil mi yani? Tabii yok.
O hatların yumuşaklığını seçebiliyorsun. Burada o köşeler dikkat daha çekici tırtıklı ve bariz bir şekilde tırtıklı bir yapıya sahip. Mali'de T628 MP4 kötü bir grafik birimi değil. Ama en büyük handikapı güç tüketimi konusunda çok başarılı değil ve kullananlar da 4 değil 6 çekirdekli versiyonunu kullandılar. Çünkü performans olarak da Full HD çözünürlük biraz şey yapmaya başlıyor. Belini bükmeye başlıyor.
Kaldı ki thermal throttling dediğimiz ısıya bağlı frekans kaybı. Yani yarı yarıya frekans düşüyor ister istemez. Yarı yarıya frekansın düşmesi mobil GPU'da
çok yüksek bir değer.
Katliam gibi bir şey oluyor yani.
Birçok 3 boyutlu oyunda kare saniye oranlarının o thermal throttling ile beraber çok ciddi anlamda çakıldığını görebiliyorsun.
Bunu nerede görüyoruz? Dead Trigger 2'yi yüksek kalite ayarlarında açtığınız zaman, ki ben hani şunu söyleyeyim. Oyun kurulduğu zaman low dediğimiz düşük kalite ayarlarıyla başlıyor ama ayarlar kısmından grafik detayını performans bölümünde en yüksek seviyeye getirdiğinizde oyunun zaman zaman öyle bir şişiyor ki yani hani şey, patlama efekti bile böyle ateş etrafı saratacak şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar hani bizim çok arzuladığımız şeyler değil. Hani bu ve, seviye değil. Asset G7'de bile ben böyle bir şey görsem
hiçbir telefonda yani. Aslında olmaması lazım teorik olarak. Bunun sebebini de telefonu eline alacağı anlıyorsun çünkü biz oyun testlerini yaparken telefonu birbirimize paslıyorduk ofis içerisinde. Hani sıcaklığı bariz bir şekilde dikkat çekiyor yani. Hı-hı. Kasada o sıcaklık, termal stresi görebiliyorsun.
Sıcaklık inşaat, sıcaklık değerlerinden de bahsedelim. Biz Ascent Mate 7'yi olabildiğince zorladık. Görebildiğimiz en yüksek sıcaklık değeri yaklaşık 44-45 dereceler seviyesindeydi. Ben 46 hiçbir zaman görmedim, onu söyleyebilirim. Bu kötü bir değer değil. 4K video kabiliyetine sahip olan telefonlarda 49-50 dereceleri gördüğümüzü akıllara getirdiğimizde pek çok akıllı telefonda 42-43 derecelerde gezdiğini öngörürsek eğer 28 nanometre işlemci bir telefon için 45 derece yoğun yük altındayken, ki burada oyunlardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bu testleri yaparken oyundan ziyade test uygulamalarını kullanmak daha faydalı. Çünkü oyun dediğin şey donanımın tamamını full yük altına almıyor.
Evet.
Pek çok oyun en azından. Ama sıcaklık konusunda çok zorlamadığınız takdirde kullanıcısını rahatsız eden bir telefon değil.
Değil.
Bir de ses performansına bakalım. Biz izole bir ortamda ölçümlerini yaptık ve diğer telefonlarla kıyasladık. Ses konusunda hani o stereo hoparlör sistemine sahip olan telefonlar kadar kağıt üzerinde iptal görmese bile hoparlörün verdiği ses temiz ve ses çıkış gücü de bence pek çok kişiyi ziyadesiyle mutlu edebilecek kadar iyi.
Evet, ses çıkışı gerçekten yüksek. Özellikle son 2-3 basamakta bağırmaya başlıyor telefon. O sesin yükseldiği durumlarda biraz kalitesinin düştüğünü anlıyorsun ama zaten hoparlör o kadar yüksek seste kullanılmak için dizayn edilmemiş belli. Yani oradan belli bir yerden sonrası kuru gürültüye girmeye başlıyor ama kendi aralığında kullanıldığı zaman gerçekten temiz bir sesi var hoparlör.
Peki bu telefon pil olarak nasıl performans gösteriyor? Şimdi 4100 mAh dedik. Üst seviye bir telefondan bahsettik. Bu seviyede pil daha büyük bir telefon Türkiye'de yok şu anda zaten. Bu telefon henüz yok ama gelecek. Yani Note 4 ile kıyasladığınız zaman neredeyse 1000 mAh daha büyük bir pili var. Örnek vermek gerekirse. Pil performansı olarak yaptığımız ölçümlerde şunu gördük. Sahip olduğu donanım itibariyle 4100 mAh'nin hakkını verebilecek sürelere sahip değil. Kapasite anlamı en azından.
Ben Note 3'ü 3 ay kullandım. 3200 mAh civarında bataryası vardı. 2 günü çok rahat kullanıyordum. Bu telefonu şey yapınca, elime geçince aa dedim ben bunu 3 gün herhalde çok rahat rahat kullanacağım diye baktım ama hakikaten 4100 mAh'lik pil burada biraz kullanıcı uzun kullansın değil, Kirin 925'e enerjiyi yetiştirebilsin diye kullanılmış gördüğüm kadarıyla. Çünkü 2 gün seviyesinde hatta yoğun kullanımda 1,5 güne kadar düşebiliyor ki 4100 mAh aslında ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Daha iyi bir pil performansı göstermesini bekliyordum ben.
Yani burada muhtemelen iş Huawei'nin yazılım mühendislerine düşüyor. Bir araya gelip arkadaşlar böyle bir donanım var, böyle bir pil var, böyle de bir sorunlar var. Bunların hepsini çözebilecek bir altyapı oluşturmanız gerekiyor diye karar vermeniz gerekiyor.
Eklemek istiyorum. Ekran oldukça parlak bir ekran. Hani maksimum seviyelerde 500 nitlere kadar yaklaşabiliyor. Parlaklığı da yüksek seviyelerde kullandığında pili o da çok bayağı şey yapıyor.
Tabii bitiriyor. Kontrast da yüksek. Hani bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman büyük ekranın yüksek parlaklık ve kontrastla pili ciddi anlamda zorladığı da bir gerçek. Evet. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor ama bizim pilden beklentimiz daha yüksekti. Ben bir yarım gün daha fazla gitmesini umuyordum açıkçası.
Hani ben aslında o bir güne bile, bir günle başladım ben de yarım güne düşmüştüm.
Beklenti olarak değil mi? Yani? Şimdi yanlış anlaşılmasın. Biz iki günün üzerine ne koyabiliriz onun hesabını yapıyoruz ama ideal kullanım koşulları çerçevesinde iki güne yakın performansı bu telefonu alabiliyorsunuz. Ama iki gün hoş bir değer ama 4100 mAh akıllara getirdiğimiz zaman daha iyi olmalıydı.
Daha iyi olur muydu diye düşünmeden
edemiyoruz. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geleceğiz. Videomuzun sonuna gelirken bu telefonla ilgili tabii ki fikrimizi ve değerlendirmemizi sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Fiyatlandırma anlamında biz bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle henüz ortada resmi bir fiyat yoktu. Ancak benim duyumlarıma göre bu resmi duyum değil, Huawei'den duyduğum değil, piyasadan işittiğimiz şeyler 1700 lira gibi bir fiyatlandırmayla ülkemize girecek. Şimdi tabii dolar yükseldi, kuru oynadı vesaire son fiyat ne olur bilmiyorum ama 1700 liradan yola çıkarsak eğer sen tam olarak bu telefonu nereye konumlandırıyorsun bu fiyat bandında? Rakip olarak rakibiyle kıyasladığımız zaman.
Rakipleri yani şu jenerasyonun en üst seviyelerine baktığımızda hepsi 2000 liranın üzeri zaten.
O fiyat herhalde muhtemelen spot olmayan Galaxy S5 şey rakip gibi görünür.
S5'e belki Note 3 bulabilirsiniz ki hala var sağdan soldan kulağımıza geliyor. Note 3 seviyesinde bir fiyat aralığı gibi. Ben açıkçası hani bir son kullanıcı olarak gönlümden geçeni söylemek istiyorum. Hani videonun başında dedik ya bunun bir 3 GB ve 32 GB dahili hafızalı modeli vardı. Altın renkli. O mesela o 1700 lira gibi fiyatı çıksaydı bence çok cazip ve fiyat performans oranı olarak dikkat çekici bir ürün haline gelirdi. Bu saydığım iki kriter günlük kullanımda bir etki hissettirmiyor en azından. Hı-hı. 2 GB, 3 GB arasındaki farkı çok öyle hissedemiyorsunuz. Hı-hı. ROM olayını da SD kartla çözebiliyorsunuz zaten. Ben yani fiyat olarak Note 3 civarına koyuyordum ama telefon şey gibi nasıl diyeyim, gül gibi. Seviyorsun, hoş yanları var ama bazı dikenleri de var. Hı-hı. Şimdi öyle bir şey olduğu zaman yani bazı handikapları
değil. Canını yaktın peki o dikenler
senin? Yakıyor tabii ki. Bazen anlam veremediğin sıkıntılar yaşayabiliyorsun. İşte GPU'nun throttling olması mesela bazı oyunlarda. Beklemezsin yani şimdi bu telefona o kadar para verip.
Ya ben hani açıkçası pil diye 2 günü kullanırsa evet. Da GPU tarafında grafik performansı üzücü noktalardan bir tanesi. Hani 1700 liraya bugün spot da bir tercih meselesi. Ben ona evet, garantiyi görmezden gelirsin. Çok garanti
o da mahvetti piyasayı.
Tabii o da piyasanın dengelerini bozdu. Garanti konusunda risk alabilen adam gidip hani bugün 1400 liraya, 1500 liraya 3 GB RAM'li LG G3 alabilir. Ama unutulmaması gereken nokta şu arkadaşlar. Bu telefon 5.9 inç büyüklüğünde ekran boyutu olarak tabletlere daha yakın bir cihaz. %95 metal olan ve bir takım önemli avantajları olan bir telefon. Tabii ki günün sonuna bakıldığında performans ve pil ömrü anlamında daha fazlasını sunabilen telefonlar da piyasada var. 1700 lira belki 1400 lira olur, 1500 lira olur. Biz tamamen duyumumuzu söyledik. Zaten piyasaya çıktığı zaman telefonun fiyatıyla ilgili bu videonun altında yorumlarımızı paylaşırız ama 1700 lira olacaksa bu telefon 3 GB RAM'li, 32 GB depolamaya ve çift SIM kartla sahip olan telefonun olması gerekiyor. Bu telefon bence daha evet. Uygun bir fiyata konumlandırılmalı. Bazıları malzeme kalitesine haksızlık etmeyin diyebilir.
Ama yani
donanımı daha olarak, iyi olsaydı.
Evet yani şu kasanın içerisinde bir 801 olsaydı sence? Yani 3 GB bellekli.
Biraz şey gibi olmuş bu. Doğan görünmüş Şahin gibi. Evet. Yani dışı güzel.
Kasa çok güzel. Kasa konuşuyor canım.
Yazılım, ekran çok güzel.
Ekran güzel, yazılım güzel. Parmak okuyucu harika çalışıyor. Ama iş, performans noktasında tam işlemci de okey. Hani internete tarayıcı vesaire CPU'sunda da sıkıntı yok. Sıcaklığı vesaire bir kenara.
Ama işte hadi biraz oyun oynayayım dediğin zaman.
Orada işte biraz can sıkmaya başlıyor. Çünkü 6 inç televizyonu, televizyon evet. Dedim bak şimdi. 6 inç telefonu.
Evde bunu mu bilmiyorsun ne yapıyorsun?
Elini alınca oyun da oynamak istiyorsun. Mesela biliyorsun beni çok oyun oynayan bir kişi değilim ama mesela Hearthstone'u indirdim. Kuruyorum mesela bazı menü geçişlerinde falan böyle bir saçmalıyor, yavaşlıyor. Snapdragon 800'de...
Hearthstone çok iyi bir örnek değil. O biraz zaten devşirme bir oyun olduğu için.
Snapdragon 800 cihazda çalıştırıyorum ama Full HD çözünürlükte. Onda daha rahat çalışıyor mesela.
Onu daha çok seviyor demek ki.
Yani bilmiyorum. Belki orada optimizasyon konusunda bir sıkıntı olabilir ama...
Olabilir.
Mali'nin de eli güçlü olması lazım. Yani Mali T628'in de optimizasyon anlamında belli bir olgunluğa oluşması. Yani
tabii canım var. Full geliştirmekle beraber dağıtıyor. Evet, kısaca bizim görüşlerimiz bu yöndeydi arkadaşlar. Şu telefonun grafik tarafında biraz aynı noktada olsaydı vay canına diyebileceğimiz cihazlardan bir tanesi olmaya yatkındı ama işte grafik performansı maalesef şu an en baltalayıcı yani, unsur.
Aslında onu sadece grafiğe de vurmayalım. Kirin 925 biraz daha verimli çalışan bir platform olsaydı diyelim.
Ya da şöyle değiştirelim.
NAND performansı da düşük biliyorsun.
Ya da şöyle değiştirelim. Bu kasada Snapdragon 801 ağacı olsaydı
akardı.
Akar giderdi onu söyleyebiliriz. Bizim görüşlerimiz bu yönde. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ocak ayı içerisinde piyasaya girecek Ascent Mate 7'de kapsamlı incelemelerimiz sonucundaki günlük hayatımızın da bayağı içine soktuk bu telefonu. Görüşlerimizi sizlerle paylaşmış olduk. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Eminim ki Huawei Türkiye yetkilileri de bu video altında sizin yorumlarınızı takip edecektir. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek. Ben Erdi Özdağ.
Ben Ender Yıldız.
Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.